Ayrım 3. Olduğu kadar güzeldik. Mahir Ünsal Eriş. Sayfa 27. Bir bira istedim bardaki dişleri telli çocuktan. Bir kimya deneyi yapıyormuş gibi dikkatle doldurduktan sonra önüme süzdü bardağı. Bir yudum aldım. Büyükçe. Yok, ılıktı. Fonda müzik varken bağırılması gereken kadar bir perdeden. Soğuğu yok mu bunun diye sordum çocuğa. Çocuk. Yok abi, şişe var. Onları da yeni attım. Bir 20 dakikayı bulur soğuması diye meramını anlatırken, bir el sırtıma dokundu tokatlar gibi. 3 kere. Erten olduğunu düşünerek döndüm. Değildi. Yalnızca bıyığının ortası ve kaşları siyah kalmış. Beyaz saçlı bir adamdı. Saadettin'miş adı. Sonradan öğrendim tabii. Şaşkın ve gülümser. Yüzüme baktı bir müddet. Benden bir şey dememi, yapmamı bekliyor gibiydi. Bir tarttım kendimi, tanıyor muyum diye. Hayır, tanımıyordum da. Daha fazla bekleyemedi. Feridun dedi. Anlamadım, gülümsedim. Ben gülümseyince adam bunun bir davet olduğunu düşünüp boynuma atıldı. Koçum, niye haber vermedin? Aldırırdık. Gelmiş oturmuş oraya öyle yabancı gibi deyip geri çekildi. Bir adım daha geri çekip boydan bir süzdü beni. Ulan, kazık kadar adam olmuşsun be dedi. Şu kadarcıkçın ulan en son geldiğinde. Orta birde miydin neydin? Der şule ha. Aynı zıvay polizay diye sesini yükseltip bir akşamcı kahkahası attı. Kusura bakmayın ama diye bilmiştim ki sözümün içine atlayıp. Kusura bakarım dedi. İnsan bir haber verir be çocuğum. El gibi iş mi senin yaptığın? Fark etmesek düğün bitince kalkıp gideceksin demek. Ulan seni deyip eliyle sağ omuz başıma doğru vurdu bir iki kez. Adam beni biriyle karıştırıyordu belli ki. Sarıldığımızda fark etmiştim. Adam rakı içmişti. Kokuyordu. Ama bu sarhoşluk filan olamazdı. Adam beni basbayağı Feridun sanıyordu. Kendimi açıklamama fırsat vermeden koluma girip beni birilerinin yanına sürükledi. Zaten kendimi açıklamaya kalksaydım da söyleyecek çok sözüm yoktu. Beyefendi, siz beni karıştırdınız. Ben Feridun değilim. Müsaade edin şöyle izah edeyim. Bendeniz evde aşk acısı çekmekten içim kurum kurum kurumuş halde otururken hem biraz hava alayım hem de diyecek halim yoktu. Yanına götürüldüğüm adamlar da akrabadandı. Onlar da beni tanımamışlardı. Daha doğrusu Feridun'u tanıyamamışlardı. Hatta basbayağı Feridun olduğuma kani olup sevinmişlerdi bile bunca zaman sonra beni gördüklerinde. Yanımıza gelen bir iki akraba da bu işten hiç huylanmayınca ben de koy vermeye karar verdim. Gelmedi değil mi annenle baban diye sordu pembe kravatlı. Pembe suratlı olan bir diğer akraba orada. Yok diyebildim yalnızca. Başını salladı hafifçe. Ne küslükmüş birader dedi. Bu kadar da olmaz. Düğünde, cenazede bari yapılmaz. Sonra annemi, babamı ve bir Almanla evli olduğunu öğrendiğim ablamı sordular. Onların sorarkenki hallerine göre bir şeyler uydurup anlattım. Ufak ufak, kısa cevaplarla. Benim Feridun olduğumu ilk keşfeden adam. Şakasını bile yaptı hatta kısa cevaplarımın. Türkçeyi unutmuşsun sen iyice diye. Onların soruları ve benim tuzaklı cevaplarımla daha da belirginleşti hikaye. Adım Feridun'du. Bu ilk öğrendiğimdi. Damadın babasıyla kardeş çocuklarıydı babam. Ama kardeş gibi büyümüşlerdi. Almanya'da hiç ayrılmamışlar. Birlikte iş kurmuşlar, ortaklık etmişlerdi. Ama genişlik artınca dert artar derler. Bir para meselesi yüzünden araları bozulmuştu. Amcam dükkandaki hissesini babama satıp Türkiye'ye dönmüştü. O gün, bugündür de küstüler. Kendi düzenimize dalmıştık biz Almanya'da. Gelip gitmiyorduk. İyice oraya karışmıştık artık. Ablamı da bir Alman'a verince temelli belli olmuştu. Bir daha burayla işimizin olmayacağı. Yerlisi olmuştuk. Çok büyümüştüm ama ben. Şu kadarcıktım en son geldiğimde. Polis olacaktım o zamanlar. Olmuş muydum? Düşündüm. Hoşuma gitmedi polis olmak. Yakıştıramadım kendimi. Mühendisim dedim. Bir mercek fabrikasında. Birini anlatsam, inandıramayacağım kadar tuhaf bir şeyin içinde kala kalmıştım. Bir sürü akrabayla tanışıyor. Bir sürü el öpüyor. Çocuk başı, bebek yanağı okşuyor. Maşallahlar, aleyküm selamlar arasında. İnsandan insana götürülüp gösteriliyordum. Damat ve geline karşı oynattılar bile beni. Bir sürü akrabayla dakikalarca döndüm durdum pisti. Hep güldüğümü, Gülümsediğimi fark ettim sonra. Yalnızlık, ailesizlikmiş meğer. Yalan da olsa bir ailem olunca nasıl mutlu göründüğümü hissettim. Sürekli birileriyle konuşuyor. Olmayan bir ailenin, olmayan selamlarını aktarıyor. En ufak bir fikrim olmayan hayatlarını anlatıyordum. İyice ısınmıştım işe. Beni sevsinler diye komiklikler katmaya bile başlamıştım artık anlattıklarımı. Beni yıllardır görmeyen bunca akrabayı güldürüyor, eski günlerine döndürüyor, yaşlandıklarını hatırlamalarını sebep oluyordum. Yarını planlayarak yapılan düğünlerde hep dün konuşulurdu çünkü. Biliyordum. Sohbet derinleşiyor, çeşitleniyor, ısınıyordu. Üstelik elimin boş kaldığını gören bir başka bardak tutuşturuyordu. Çok sarhoş olup bütün işi mahvetmekten korkup içemedim ağız tadıyla. Öylesine keyifliydim ki zaten. Öylesine sarhoş olmaya bile ihtiyacım yoktu. Ailenin erkekleri beni bir an olsun yalnız bırakmıyordu. İyi içen, iyi konuşan, küfürlü, kahkahalı, bıyıklı adamlardı. En kabaca adıyla mutluydum ama orada ben. Onun şu anda, bir yerlerde, başka bir adamın koynunda, terini soğutuyor olduğu ihtimali bile incitemiyordu beni. Hayat devam ediyorsa, burası, bunun için çok güzel bir başlangıç olabilirdi. Terk edilen ben değildi, Feridun olsaydı. Bu sefer başarmıştım galiba azıcık. Hiç tanımadığım biri olup, hiç tanımadığım insanların aile sıcaklığı kuşatması altında. Sevinçten karnım düğümlenesiye mutluydum işte. 18. gününde, içimdeki akor halindeki keder, soğumuş, kararmaya ve taşlaşmaya başlamıştı. Soğumuştu, kararmıştı, taşlaşmıştı. Hala oradaydı ama yakmıyordu sanki. İçten içe kavurmuyordu. Herhangi bir ferdiyle akrabalığımın olma ihtimali bile bulunmayan bu tatlı insanların biri gelip biri gidiyor. Kimisi çocukluktan anılar sayıyor. Kimisi Almanya'yı, işi, kuş lokumu gibi Alman kızlarını, lisanın zorluğunu soruyor. Beni bir an olsun boşta bırakmıyorlardı. Her an 3-4 kişilik bir erkek grubu elimizdeki içkilerle dikiliyor oluyorduk piste karşı. Bazısı ben onları güldürdükçe sırtımı sıvazlıyor, koluma vuruyor, hatta daha da rahatsa sarılıyordu. Başkalarından duyup yanımıza gelen bazı akraba önce elini öptürüyor. Aşağı yukarı hepsinin sorduğu soruları aşağı yukarı aynen sorduktan sonra ya yanımızda bir süre dikiliyor ya da düğünün kaynayan kalabalığına karışıyordu. O aklıma bile gelmiyordu. Çok mutluydum işte. Sarhoş da olmaya başlamıştım azıcık. Hava, anneanne çarşafları gibi serin, tatlı ve güzel kokulu. Seriliyordu. Oynayan, sağa sola koşuşan, bir şeyler yiyen, sarılan, kahkahalarla gülen kalabalığın üstüne. Ne iyi etmiştim dedim kendime. Evde otursaydım yine tüm gün durup durup telefona bakacak. Acaba şarjı mı bitti? Çaldı da duymadım mı diye kaygılanıp, uyanık geçirdiğim tüm vakti, 2-3 dakikada bir telefon ekranı yokladığım uzun bir devreye dönüştürecektim. Gece çökünce, yazın tüm neşesiyle bir yerlerde, gümbür gümbür mutlu olan insan kalabalıklarından, arta kalan o kasvetli sessizlikle içimi zımparalayacaktım. Binlerce şüphe, binlerce bağlantı, sayısız ihanet kurgusu ve bırakıp gitme mazereti kuracaktım oturduğum yerde. Sanki bütün olanlar olurken ben uyuyakalmışım da terk edilince ayılıvermişim gibi olmuş olanları içimin fesadıyla yüzlerce kere daha okuyacaktım. Yapmıyordum ama işte. Mutluydum anasını. Kibar bir huni yandıran kalağından, kederden yerlerde süründürecek kadar tuhaf bir neşe dökülen klarnet ve bıkkın orkestra. Bir daha ne zaman, nerede duysam, burayı hatırlayacağım şeyler çalıyordu. Bense içinde, mavi ve mayi, dev bir ışık kütlesi dinlenen, büyük havuzun kenarında, orta yaş üstü akrabalarımla olmayan babamı çekiştiriyordum. Kadınlar, kıvrak, yuvarlak ve insanı, türlü günahlara sokabilecek kudretteki kalçalarını, birbirlerine vura vura oynuyorlardı. Ve ben, yalnızca birbirine kalça vurduran iki kadının görüntüsüyle resmedilebilecek bir neşenin içinde. O olayda babamın da çok hatası olduğunu kabul ediyor. Sanki 40 yıldır bu meselelere kafa yoruyormuş gibi. Bilmiş bilmiş konuşuyordum. Beni sevmişlerdi. Çok iyi bir Feridun olmuştum. Düğün seyrelmeye, kapı ağzında öpüşmeler, sarılmalar sıklaşmaya başladı. Ben de yavaş yavaş yol almalıydım. Ama bir an bile insansız kalmamıştım. Hatta tuvalete giderken pembe kravatlı, pembe suratlı olan enişte. "Dur ben de geleyim, şimdi levhalar Türkçedir. Sen anlamazsın, girersin kadınlar tuvaletine" diye gülerek peşime takılmış. Bu şakasına gülmeye pisuarda da devam etmişti yan yana. Kaçmam zordu. Derken müzik kesildi. Kalanlar yıllardır düğünlerde buluşa buluşa provası yapılmış bir intizamla. Ortada duran gelin ve damadın etrafında fotoğraflar çektirmeye koyuldular. Birkaç fotoğrafa beni de aldılar hatta. Damatla gelin arasında durduğum pozlar çektiler. Yıllar sonra gerçek Feridun ortaya çıkıp da işin aslı patladıktan yıllar sonra bu düğünde bu tuhaflığa tanıklık etmiş insanların fotoğraflara bakışı geldi gözümün önüne. Baba bu kim diye beni gösteren çocuklarına anlatabilecekleri çok acayip bir hikaye veriyordum onlara aslında. Keşke hemen çıksaydı da ben de alabilseydim o fotoğraflardan. Kendi düğünümde bile eğlenemeyeceğim kadar eğlenip mutlu olduğum bu düğünde tek bir hatıram olmayacaktı. Sıcakkanlı akrabalarımın yüzleri zihnimden gün be gün silinip gidecekti. Fotoğraf faslı da bitince beni Feridun ilan eden Saadettin amca koluma girip "Hadi" dedi, "biz de çıkalım yavaş yavaş. Onların daha burada işi bitmez. Toplanacaklar, edecekler." Korktum. Korktuğum başıma geliyordu. Hasan amcan, enişten, Bekir'le Ahmet abin, hanımlarla, çocuklarla bize gidiyoruz. Fasıla devam evde. Ercan abin 2 bidon kanyak getirmiş fabrikadan. Kanyak parlatırız bir yandan da. Hiç tanımadığım insanların düğününe gelmiş. Onları olduğuma inandıkları kişiymişim gibi davranmış. Hepsine fotoğraflı videolu büyük bir yalan bırakmıştım. Ama evlerine gidemezdim. Tehlikeli olabilmesi bir tarafa, işin iyice cılkını çıkarmak olurdu ve bence bugünlük bu kadar eğlence yeterdi. Fazlaydı bile. Zaten bu haliyle bile yeterince tehlikeye atmıştım kendimi. Bir gün durumu fark eden biri ortalığı kuşkuya verip meseleyi karakolluk, adliyelik edebilirdi. Üstelik bu, aradaki küslüğü hesaba katarsam 10 yıl sonra olabileceği gibi yarın bile gerçekleşebilirdi. Evde bidonla kanyak içildikten sonra biri, "Yahu Feridun, sana bir şey diyeceğim ama yanlış anlama" diye söze başlayıp mevzuyu çenemdeki yara izine bağlayabilir, milletin içine kurt düşürebilirdi. Karakolluk olmak en fazla rezillik çıkarırdı da, evde suçüstü olmak iyi ihtimalle bir araba dayak demekti. Kendimi birlikte yola çıkacağımız akrabalarımla kapı önünde buldum. Ertan çişi gelmiş gibi hafifçe sekerek kapının önünde beklemeye devam ediyordu. Beni görünce, "Çıkıyor musunuz?" diye sordu. "Evet" der gibi başımı salladım. Gözlerin içine baktım bir müddet. Zorda olduğumu, buradan kaçmam gerektiğini anlayıversin. Beni bu işten kurtarıversin gibi. Farkına bile varmadı elbet. "Bak bir daha gelirsen uğra ha" dedi. "Apostolun yerini alıyorum. Kendin pişir kendin ye yapacağım orayı. Orman içinde, misler gibi kapıdağı havası. Bir daha gelirsen oraya uğra. Bırakmış olurum burayı." Kaçmanın yollarını düşünmeye başladım. Daha aklıma dişe dokunur bir fikir gelmemişti ki kendimi. Eski kasa bir Mercedes'in arka koltuğunda ortada buldum. İşte şimdi durum fena dedim kendime. Kaçacak bir yerim kalmamıştı. Basbayağı insanların evine gidiyordum. Huzursuzlanmaya başladım. Daha doğrusu korkmaya. Şarkılar, türküler içindeki bir araba dolusu insan arasında. Belli etmemeye çalışarak gülümsüyordum. Hani insanın bir anı vardır öyle. Nasıl anlatayım, birden akla duruverir. Korku gelip aklıyla beraber bütün kaslarını, damarlarında dolaşan kanı, gördüğünü manaya çeviren gözlerini falan kilitleyiverir. Elim, ayağım kesilmeye başlamıştı. Dolandırıcılık, gaspa teşebbüs, haneye tecavüz, ırza tasallut. Yeni doğmuş oğlaklar gibi neşeyle oradan oraya sektiğim, içimde mutluluktan, havai fişeklerin patladığı bir düğünden, bir anda suç dünyasına, hızlı ama üst sıralardan bir giriş yapmak üzereydim. Yetmezmiş gibi araba çatrağa gelince bandırmaya devam edeceği yerde aşağı yapıcı tarafına dönmüştü. Bir şekilde kaçsam bile gecenin bir saati o köylük sayfiyeden dönecek bir araba bulmak çok zor olabilirdi. Bu saatte aşağı yapıcıdan Perama'ya kadar uzanan bu 10 kilometrelik kıyıda olsa olsa denize bakan bir yerde araba içinde bira içip sevgileriyle oynaşan adamlar olurdu. Bir de kumsalda gecenin neminden ürperip sıçrayan duydukları ufak tefek seslere yattığı yerden kulaklarını oynatan uykulu köpekler. Her nereye gidiyorsak, muhtemelen oradaki herkes çoktan uyumuş olacaktı. Tatlı Su köyünde, azıcık içerilerde bahçeli, ferah bir eve gittik. Evin yanındaki kamelyada, kışın bile görülse yazı hatırlatacak sarı ampuller vardı. Yengeler, halalar, kovana girip çıkan arılar gibi meyveler, çerezler, bardaklar taşıdılar masaya. Ve gerçekten de mutfaktan beşer litrelik iki bidon kanyak getirildi. Kanyaklara sarı gazozlar kırıldı. Serin serin yatan meyvelere çatallar batırıldı. Bir içmedir, bir fasıllı muhabbettir başladı. En az ikisinin başından geçmiş, müşterek anılar yad ediliyor. Kimi anılarda, masada yer yok diye kenardaki divanlarda oturan kadınlar, bir şey hatırlatınca büyük bir kahkahayla yükseliyordu. Kamelyadaki neşe, gecenin tül gibi zarif, ılık karanlığında dalgalanıyordu. Yaz akşamlarının insana, yaşadığını hissettiren bir tadı vardı hakikaten de. Büyülü ve ölümsüz olmamayı içerleten bir tat. Acaba daha böyle kaç yaz görürüm? Ayaklarımı böyle gece serinine salıp, ağırlaşan havada asılı kalan yaz kokularını daha kaç kez solurum acaba dedirten cinsten. Ödüm dışıma karışıyordu korkudan. Ama yine de hala geberesiye mutluydum. İnsan mutluluğa ne kadar acıkıyormuş meğer. Belki de finalinde adli bir vakaya dönüşecek olan bu korku macerasının içinde bile içim. Şu hiç tanımadığım insanlardan fışkıran yakınlık ve mutluluğu emiyordu. Kalkıp gidemiyor, kaçamıyordum. Ama kaçmalıydım. Epey bir müddet şarkılara, şarkılar tükenince türkülere katıldım. Anılarda kahkahalar atıp, hızlı, ustaca kurgulayarak uydurduğum Almanya anıları anlattım. Bidonlardan biri bitmiş, birinin de yarısına kadar gelinmişti. Ağızlar bazı harfleri tam vuramıyordu artık. Vakit sabaha devrilmeye hazırlanıyordu. Tuvalete gitmek istedim. Beni alıp tuvalete kadar eşlik ettiler. Her evin kafa kağıdı sayılabilecek bir kokusu olur hani. O koku orasıdır. Bir orası öyle kokar. Kapıdan içeri girince o evin kokusunu duydum. Hafif, yazlık, ılık. Ve o akşam bir şeyler kızartılmış bir kokusu vardı evin. Kokusuyla daha bir akraba, daha bir ev oldu orası o an. Beni getiren yenge, banyonun ışığını açıp bak burası temiz, havlu da var orada. Dedikten sonra bahçeye döndü. İçeri girip kapıyı kapattım. Aynaya bakınca hakikaten de başka birini görmekten korktum bir an. Yüzümü yıkadım uzun uzun. Feridun'u silmek ister gibi. Serinlemiş kendime gelmiştim biraz. Tekrar dışarı çıktım. Dışarıda gecenin serini yüzüme vurunca davranmaya karar verdim. Saadettin amca, bu saatte açık büfe var mıdır köy içinde diye sordum yerime geçmeden. Üzerlerine habersizce su püskürtmüşüm gibi hep birden irkilip bana döndüler. Ne oldu Feridun dedi Saadettin amca. Hiç dedim. Bir şey olmadı da bir paket sigara alayım diye sordum. Hepsi birer birer davranıp sigara paketlerini uzattılar. Yaksana buradan oldular. Yok sağ olun, ben hem azıcık denize doğru yürür açılırım diye çaktırmadan üsteledim. Özledim deniz görmeyi. Bir deniz havası alayım, bir bacaklarım açılsın. Ahmet abi hemen ayaklanıp benimle yürümeye geldi. Ben kibarca, sen zahmet etme abi, ben bir yürür gelirim deyince Saadettin amca, yahu tamam bırak dolaşsın adam diye araya girdi. Belki kafa dinlemek istiyor, belki manita durumları var. Yürüsün gelsin adam, karışma otur yerine sen. Utanmış gibi yapıp gülümseyerek bahçe kapısına doğru yürüdüm. Girerken fark etmemişim, girişin hemen yanında kasadan yapılmış kulübesinin önünde. Üzgün bir köpek yatıyordu. Çıkarken son bir kez akrabalarıma baktım. Kamelyanın çiğ sarı ışığı altındaki gülen insanları. Ne güzeldiler, ne cana yakındılar. Keşke gerçekten akrabam olsaydılar. Meydana doğru yürümeye başladım. Sağlık ocağını geçip köprü başına çıktım. Gelen giden yok gibiydi. Çay bahçelerinde en aza indirilmiş floresanlar titriyordu. Evden çıkabilmiştim. Denizin üzerime ittiği yumuşak havayla doldurduğum ciğerlerimi. Bandırma Erdek çatrağına kadar yürüyüp, orada Erdek'ten gelen bir araba bekleyecek, el edecektim. Etrafa bir bakındım. Harap Ermeni binasının yan kısığında taksinin sarı ışığını gördüm. Sevinçten içim serinledi. Şoförün içinde olmasını dileyerek arabaya yürüdüm. Oradaydı. Taksinin içinde uyukluyordu. Camı sertçe tıklattım. Sıçrayarak uyandı. Bineceğim kapıyı içeriden açıp buyur abi dedi. Bandırmaya ne alırsın diye sordum oturup kapıyı kapatmadan. Ne dese verecektim zaten. Bir 50 liranı alırım abi deyip marşa bastı. Meraklanmıştı. Küçük yerler buraları. Sordu. Hayırdır abi bu saatte? Yanlış anlamazsam. Düğünden geldiğimizi anlattım. İnandırıcı olsun diye düğün salonundan. Düğünden, harcanan paradan bahsederek. Gel dediler geldim düğünden sonra. Sohbet, muhabbet güzel. Ama yarın da iş var, döneyim dedim ben de sabah olmadan. İkna olmuştu, kurcalamadı. İsim neydi abi, pardon dedi sonra birden. Duraksadım. Kamelanın sarı ışığı altında bıraktığı mutluluk titredi birden, karnımın ortasında. Feridun dedim. Hah dedi şoför. Feridun abiciğim, rahatsız olur musun bir sigara içsem camı açıp? Uyanayım iyicene. İç tabii dedim. Bana da ver bir tane, varsa. Verdi, yaktım. Çekip üfledim dışarı camdan. Beyaz evlerden aşağı yapıcıya kıvrılıyordu yol. Oh işte, hiç aklıma gelmemişti bugün. Feridun dedim içimden gülümseyerek. Benim adım Feridun. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 36.